Ayrım 28.
Bunun için Manisa'ya bir heyet yolladık. Bu sabah telgrafla emirleri verdik. Şu anda Manisa'dakiler var güçleriyle çalışıyorlar. Biz ne kadar çabuk yetişirsek düşmana haddini o kadar çabuk bildirmiş oluruz. Manisa'da 8 top, 25 makineli tüfek, 50 bin mavzer, 1 milyon mavzer fişeğiyle binlerce top mermisi, 100 bine yakın makineli tüfek kurşunu bulunuyor. Şu anda kuvvetiniz ne kadar? Şu anda kuvvetlerim dağınık. Toplanmaları için haber göndermeliyim. Hemen gönderebilir misiniz buradan? Hayır. Halit Paşa gözlerini kısarak bir şeyler tasarladı. Köylere haberci salacağız. Yollar güvenli değil. Hele gece vakti büsbütün tehlike. Sabaha karşı kum kuyucağı tutarız. Çevreye adamlar çıkarttım. Çağrımı duyanlar en geç öğle üstü Belen Yenice'ye gelirler. Belen Yenice Manisa'ya ayakla 5-6 saattir. Bu hesapça yarın ikindi üstü Manisa'dayız. Nasıl? İşinize gelir mi? Gelir. Çok iyi. Çok teşekkür ederim paşam. Vatan bu değerli hizmetinizi unutmayacaktır. Komutanın çok duygulandığı sesinin titremesinden belliydi. Vatanlarında vatansız kalanlar yeniden bir vatan kazanmak için ayaklanıyor. Yaşadığımız günler acıdır ama kutsaldır. Vatan adına size bir daha teşekkür ederim paşam. Başıbozuk paşası Halit Kara Osmanoğlu utanarak gözlerini yere eğdi. Bu duruşuyla insana güvenden çok saygı veriyordu. Cemil Yağız delikanlıyı zaten görür görmez sevmişti. İşte bizim gerçekten soylu insanımız. Münir Bey, bizde senyör yok diyordu. Bilmeden konuştuğu belli. İşte bizim senyörümüz. Bu adam doğma büyüme şövalye. Hayvanlarınız var mı komutan bey? Hayvan mı? Bekir Sami Bey'in keyfi birden kaçtı. Hayvanları biz Balıkesir'de bıraktık. Burada nasıl bir durum bulacağımızı... Değeri yok. Yollar çamur, yürümek zor diye düşündüm. Bizim çocuklardan birinin atını size veririz. Arkadaşlar da kum kuyacağı kadar yürümeyi göze alırlar. Biraz düşündü. Uygunsa hemen yola çıkalım mı efendim? Sabahı burada bekleyeceğimize kum kuyacakta bekleriz. Komutandan önce Selahattin atıldı. Olur evet, hemen yola çıkalım. Halit Paşa, Yüzbaşı Selahattin'in hastalığını bilmediği için bu sözü hiç önemsememişti. Bekir Sami Bey, yaverine bakarak elini bıyığına attı. Olmaz, siz yürüyemezsiniz. Halit Paşa'ya anlattı. Sıtma tutuyor, yataktan yeni kalktı, yürüyemez. Yürürüm komutanım. Bu sıtma bizim yabancımız değil. Tuta dursun, biz yürürüz. Halit Paşa fazla düşünmeden kesip attı. Başka bir şey yapalım. Sizin az çok öteberiniz de vardır. Ben şimdi bir öküz arabası koştururum. Arkadaşlar binerler. Eşyaları yükleriz. Sabaha kadar gideriz ağır ağır. Selahattin direndi. Olmaz. Ben yürürüm efendim. Öküz arabasıyla geç kalırız belki. Geç kalmayız. Geç kalsak yaylı koştururdum. Daha rahat edersiniz. Faruk'a döndü. Şuradan seslenir misiniz? Ali deyin. Ali koşarak yukarı çıktı. İçeri girip elleri göbeğinde durdu. Hayvana atla. Göçmen Rüstem Ağa'ya git. Bir arabaya iyisinden iki öküz koşsun. Yanına sürücüsünü katsın. Hemen yollasın. Halit Paşa'nın selamı var de. Ali odadan arka arka çıktı. Merdivenleri üçer dörder atlayarak indi. Halit Paşa uzaklaşan nal seslerini biraz dinledikten sonra güvenle gülümsedi. Araba hemen gelir. Siz şimdiden götüreceklerinizi hazırlayın. Faruk bavullarla tüfekleri sofaya çıkarırken Cemil aşağı inmişti. Kör Şaban ocağın önünde evire çevire şilteyi kurutuyordu. Bitmedi mi bu iş? Bitti çoktan binbaşım, bitti tamam. Dur, yukarı çıkarılmayacak. Hani senin tüfeğin? Hazır. Kaç sandık mermi var bizde? Var 4-5 sandık. İyi, hepsini kapının yanına indir. İşe yarar tüfekleri de ayır. Tüfekler de mi inecek? İnecek. Öteni berini çıkınla. Kaputunu al. Gidiyoruz. Gidiyor muyuz? İyi iyi. Kumanyamız hep mi kalacak? Neden kalıyor? Çenesini kaşıdı. Çadır madır, çadır bezi, muşamba, yağmurluk filan bulunur mu eski yeni? Çadırımız olacaktı ya. Neredeydi? Neredeydi ne demek? 5 dakikaya kadar bulunmadı mı kulak gider. Yağmurluk? Nöbetçi yağmurluğu mu? Yağmurluk diyorum. Olacaktı ya, neredeydi? Oğlum Şaban, sen bu neredeydilerle, bırak o şilteyi de koş ara. 5 dakikaya kadar hepsi kapı dibine gelmezse... Cemil yukarı çıktığı zaman Halit Paşa, Bekir Sami Bey'e çevredeki genel durumu anlatıyordu. Jandarmaların çoğu savuştu, memleketlerine gitti. Dağdaki asker kaçaklarına gün doğdu. Arayan yok, soran yok. Ödemiş'e doğru zeybekliğin düzeni de çok bozuldu diyorlar. Ne gibi? Bir namlı efe başına biraz zeybek toplayıp dağa çıktı mı, yalnız kendisiyle adamlarını zaptiyeden korumaz, gezdiği çevreyi de korumak zorundadır. Hem öteki ünlü efelerden koruyacak, hem de ününü kullanıp adam soymaya kalkan zibidileri tepeleyecek. Efe kısmı eskiden beri zaptiyeden çok öteki efelerden korkar. Söz gelimi, Yörük Ali Efe'nin en büyük korkusu jandarma alayından değil, Demirci Mehmet Efe'dendir. Ayrıca Ege'nin efeleriyle buraların Çerkezleri arasına Çakıcı Efe'nin öldürülmesinden beri kan girmiştir. Bundan başka Rumeli göçmenleri ayrı baş çeker, Arnavutlar ayrı. Şimdi bir de Rum kaptanlar türedi. Karşı adalardan kayıklarla gelip köy basıyorlar. Gündüz ortasında adam soyuyorlar. Bizimkileri bir araya toplayamaz mıyız? Bazısını belki bir araya getirebilirsiniz ama bazıları birbirine hiç güvenemez. Kim bunlar? Birbirlerine düşman olanları mı sordunuz? Hayır, genel olarak arkasında birkaç kişiyle dağda gezenleri. Buralarda Kınağa doğru parti pelvan var. Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Mestan Efe, Girit göçmenlerinden Cafer Aki, Dokuzun Mehmet Efe, Duacılı Molla İbrahim çetesi, Ortakçılı Mehmet Efe. Bu kadar çok mu? Epeycedirler. Yanlarında ne kadar kızanları vardır kestirmece? En kalabalık gezen Demirci ile Yörük Ali. Sırasına göre 10-15, arada bir 20-25 kişi. Ama isterlerse kızanları birkaç kat çoğaltabilirler. Sizce bunlarla bir iş görüşülebilir mi paşam? Halit Paşa biraz düşündü. Görülür desem de yalan, görülmez desem de. Bakarsınız yiğitlenip ölüme saldırmışlar, bakarsınız esintiden hilelenip yılmışlar. Savaşın sonuna doğru büsbütün azdılardı. Önceleri köymeyi basarken giderek nahiyelere, kaza merkezlerine iner oldular. Çerkez Ethem'in İzmir valisi Rahmi Bey'in oğlunu kaçırdığını elbette duydunuz. Bu hüneri başkaları da yaptı. Köylerde ağalar, kasabalarda ileri gelen zenginler, çevredeki serserilerin en dişlilerine haraç verir oldular. Bugünün hızıyla belki bir iki düşman karakolu basarlar, birkaç yerde pusu kurup az çok zarar verirler. Ama hiçbirini sürgit ordu düzeni içinde tutamazsınız. Hemen hepsi subay düşmanıdır. Türkçesi düşman da sayılmaz bu herifler. Hemen hepsi asker kaçağı oldukları için subaylardan çekinir. Daha doğrusu korkar. Korktukları için de denk getirseler arkadan vurmaya bile yeltenirler. Bunların en kabadayıları köy kopukluğundan geldikleri için bildiğiniz ayak takımıdır. Anlaşıldı. Asker birliklerinin bu çevredeki durumu? İzmir'deki birlikler dağıldı. Kaçanlar buralardakileri de yıldırdı. Memleketlerini tutabileceklerine akılları yatanlar silahlı silahsız savuştu. Bunda bazı subayların da suçu var. Eskiden beri iddiaçıları sevmeyen bu subaylar önce şöyle bir laf yaydılar. İzmir'de birkaç serseri Yunanlılara karşı silah çekmeseydi, herkes işiyle gücüyle, tarlasıyla dükkanıyla uğraşacaktı. Başımıza gelenler hep iddiaçıların belası. Bu kadarla kalsalar gene iyi. İçlerinde büsbütün rezillenenler çıktı. Tire'de olanı duydunuz mu? Hayır. İzmir'den çekilen 5-10 subayla 20-30 er Tire'ye gelmişler. Askerlik şubesi başkanı ile belediye başkanı bunların Tire'de bulunmasını nedense uygun görmüyorlar. Şube başkanı yüzbaşı Mehmet adında biri. Aydın'daki tümen komutanına bir telgraf çekiyor. Kasaba düzeni koruyabilirlermişse de son günlerde İzmir'den kaçan bazı subaylarla erler Tire'yi ihtilale vermeye yeltenmekteymişler. Halk bunların hemen buradan aldırılmasını istiyormuş. Yoksa ortalık karışacakmış. Ertesi günde belediye başkanı geçiyor telgraf başına. İzmir'den kaçan Binbaşı Aziz Bey komutasındaki 25 kadar subayla 50 kadar asker kasabamızı ihtilale vermek için buradan gitmek istemiyorlar. Müslüman Hristiyan bütün ahali ayaklanmak üzeredir. Kan dökülecektir. Yapılacak işlemin acele bildirilmesi, diyor. Bu durum karşısında birliklerin tutarı büsbütün azaldı. Alayların en kabarığının er sayısı 300'ü 400'ü geçmiyor. Duyduğum doğruysa Söke'deki 135. alayın tutarı 46 ere kadar düşmüş. Evet, 46 tüfek. 175. alayın ikinci taburu 85 tüfek. Sarayköy'deki 6 bölüğün tutarı ise 20 kişi. Buralarda halkın neden bu kadar yılgın olduğu anlaşılıyor. Evet, Yunan'ın İzmir'e çıkması buraları apansız savaş boyu haline getirdi. Balkan'dan beri savaştan herkes bıkmış usanmıştı. Hayvanı gitmiş, ekini gitmiş. Canı tehlikede. Eşkıya gelip soyar, zaptiye gelip soyar. Bahçeler, bostanlar bakımsız. Karılarla çocukların toprağa güçleri yetmez. Alışveriş yok. Bana sorarsanız haklılar komutan bey. Yılgınlığa düşünmeyecek gibi değil. Rezil takımı. Biz delillenmezsek tanır diyor. Bu lafa adam güvenir mi? Şuncacık haklı olsa güvenmez. Peki neden güvenmekteler öyleyse diyeceksiniz. Ya bize değmezse umuduyla avunuyorlar. Aylardan Mayıs. Arpalar neredeyse biçilecek. Bunca savaş yılından sonra ilk harman. İncir, üzüm, tütün, palamut, meyan kökü tüccarları bu yol. Dışarısı için mal toplayacak, deniyor. Köylünün eline para girdi mi, kasaba dükkancılarının da yüzleri gülecek. Şeker yoktu, kahve yoktu. Örtü mörtü, gömlek bezi, çuha muha yoktu. Az biraz gelmeye başladı. Şehirlisi köylüsü hiçbir karışıklık istemiyor. İstanbul hükümeti de aman gürültü çıkarılmasın dedikçe zorlu iddiaçılardan başka direnecek kalmadı. Onlarınki de korkudan. Eski yaptıklarını düşünüyorlar. Ne yaptılar? Buradaki Hristiyanlara Vali Rahmi Bey iyi bakmış. İyi bakmaya iyi baktı ama bizimkiler fırsattır diye Hristiyanların ellerindeki ticareti almaya kalktılar. Heriflerin dededen kalma işlerine epeyce zorluk çıkarıldı. Şimdi bunun öcünü ararlar diye korkuyorlar. İtilafçılar iddiaçı düşmanı olduklarından savaş içinde Hristiyanlarla birlikteler. Şimdi daha çok kaynaştılar. Durum böyleyse dediğiniz kadar adamı siz nasıl toplayacaksınız? Kara Osmanoğulları bu kadar adamı her zaman toplamışlardır komutan bey. Hem de düşmana karşı değil Osmanlı'ya karşı. Kara Osmanoğlu Halit Paşa hadi dedi mi iş başka olur. Cemil Halit Paşa'nın başına toplayacağı 1000 yaya ile 1000 atlıya dalmıştı. Arkasında beslenme düzeni kurulmadıkça 2000 savaşçı 7 yıldır sınırlarda aralıksız dövüşen bir memleket için batım demekti. İnsanları hayvanları kim doyuracak? Bu kadar başı bozuğu düzen içinde nasıl tutacağız? Şunun bunun malına ırzına sarkıntılık edeni hangi yasayla yargılayıp cezalandıracak bu Halit Paşa? Bunların arasında komutanın durumu ne olacak? Halit Paşa, Cemil'in bu sorusuna karşılık veriyormuş gibi hemen davranıp çaktığı kibritle komutanın cigarasını yakmıştı. Bunu yaparken çok saygılıydı. Cemil umutlanarak Selahattin'in gözlerini aradı. Yüzbaşı Selahattin de başka şeyler düşünüyordu. Aklının uzaklarda olduğu belliydi. Teğmen Faruk sevincini saklayamıyor, kabına sığamadığından meydana vuran bir tez canlılıkla iskemlesinde kımıldanıp duruyordu. Kum kuyacak köyünü kaç saatte tutarız paşam? Arabayla 4-5 saatte. Bilemediniz 6 saat. Kaç evdir kum kuyacak? 60-70. Kaç atlı çıkarır? Önemli olan kum kuyacağın çıkaracağı atlı değil. Bizim buralarda köyler sıktır. Dört yana adam saldık mı birkaç saatte 4-500 atlı toplanır. Demek ki yarın en geç akşamüstü Manisa'dayız. Evet, ölümden aman olursa. Dört subay aynı zamanda ölümden aman olursa sözü üstünde durdular. Dışarıda yağmur siyim siyim yağıyor, aşağıda kör şaban bir şeyler sürüklüyordu. Teğmen Faruk kalkıp pencereye gitti. Elini yüzüne siperleyerek dışarıya baktı. Işıksız sokak derin bir dere yatağı gibi karanlıktı. Halit Paşa'nın iki adamıyla Kör Şaban, 40 kadar tüfekle 6 sandık mermiyi arabanın önüne yerleştirmişler, arkada kalan yere şilteyi sermişlerdi. Hasır tentenin üstüne sağlam bir çadır çekip sıkıca bağladılar. Cemil, "Emrediyorum" dediği halde çelimsiz Teğmen Faruk arabaya binmeyi kabul etmemişti. Atını komutana veren Ali gibi araba sürücüsü sakallı göçmenle beraber yürüyecekti. Mavzerini bile arabaya vermek istememiş, namlusu aşağıda omuzuna asmıştı. İkisi arabada, dördü yayan, üçü atlı, 9 kişi, ay biçimi boynuzlu yüksek göçmen öküzlerinin ayağıyla karanlık kasabadan çıktıkları zaman Selahattin'in fosforlu saati 12'yi gösteriyordu. Kasabadan sonra kaldırımların kas katı sarsıntısının yerini ıslak şosenin rahat kayganlığı almıştı. Arabanın tentesi çadırla sımsıkı örtüldüğü için Cemil ile Selahattin karanlık gecenin içinde daha koyu bir ikinci karanlığa yerleşmiş gibiydiler. Göz gözü görmüyordu. Cemil bir cigara yaktı, bir tane de Selahattin'e uzattı. Sonra kibriti kaldırarak arkadaşının yüzüne baktı. "Nasılsın?" "Geçti galiba, biraz yorgunum. Seni hiç sıtma tuttu mu?"
"Çok."
"Öyleyse bilirsin. Bunun bir ilacı da yer değiştirmektir. Hele çukurdan yükseğe doğru çıkarsan hemen kesilir." Dışarıya kulak verdi. Yağıyor boyuna. Komutanın yağmurluğu iyi bir şey olsa bari, çok ıslanmasa. İyiceye benzer. Kukuletasını da başına geçirdi. Bereket versin Çerkez. Yoksa bu havada dağ yollarını at sırtında aşmak kolay değildir. Ben Faruk'u acıyorum. Çok çelimsiz. Ayakları su alır da hastalanırsa. Buraya sığışamaz mıydık? Dedim ama dinletemedim. Yürüsün bakalım. Güçten düşerse biner. Çelimsizliğine bakma. Yırtıcıdır sırasında. Keskin atıcıdır. En seçme atıcılarla yarışmaya girdi de Halil Paşa'dan belindeki negantı kazandı.
Hangi Halil Paşa? Amca Paşa mı?
Evet. Siz Halil Paşa ile Kafkasya'da mı beraber bulundunuz, Irak'ta mı? Ben başından beri beraberdim. Faruk sonradan 5. Kafkas Tümeni'ne geldi. Tümen'e o aralık İslam ordusu kurmay başkanı Binbaşı Nazım komuta ediyordu. Bildin mi Nazım'ı?
Hangi Nazım bu?
Osmanlı Rumeli Birliği komutanı Çakır Nazım, Binbaşı.
Bilirim. Nazım Kayseri.
Tamam. İlk görüşte Faruk'u gözü hiç tutmamıştı. Hatırladıkça utanır. Ben kendimi insan sarrafı sanırdım. Meğer daha 40 fırın ekmek istermişim diye elini dizine vurur. Faruk 10. Kafkas Alayı'nın 28. taburuna vermiş. Tabur, ertesi sabah bir deneme saldırısı yapacak. Adam boyu otla örtülü bir tepede güvenlik düzeniyle giderlerken hem önden hem yandan ateş baskınına uğramışlar. Tabur önce dağılır gibi olmuş, yamaçta yola dökülmüş. Bakmışlar, takımlardan birinin birkaç mangası dayanıyor. Kendilerini toplamaya çalışmışlar. Taburun gerisini koruyan takım vuruşarak basamak basamak çekilmiş. Bu işler 45 derece sıcakta oluyor arkadaş. Say ki yanan fırının içinde oluyor. Bir yandan güneş, bir yandan kurşun yağmuru, bir yandan susuzluk. Bunlar bir bakıma şaka. Bunlar şakaysa ciddisi ne? Ciddisi düşman esir almıyor. Ele geçtin mi gitti gidersin. Taburun dağıldığını unutma. Bu ana baba gününde dağ topçu takımı bütün toplarını düşmana kaptırmış. Bütün topları demek 2 top. 19'er yitik. Katır matır da arama. Tabur? Taburdan 2 subay şehit, ikisi ağır yaralı. 30. tabur yetiştiği zaman Asteğmen Faruk Efendi hala bir avuç erle sıçraya hoplaya dayanıyor. Sonradan bunca savaş görmüş erler demişler ki, "Baktık sakalı bıyığı bitmemiş şuncacık bebek kükreyerek dayanıyor, bırakıp savuşamadık." demişler. Cigaranın ateşi, yüzbaşı Selahattin Bey'in yüzünü bir an aydınlattı. "Oteldeki konuşmadan beri düşünüyorum. Bu dediğim çarpışma Kafkasya'da Gökçay denilen yerde olmuş. Gökçay, Bakü ile Gence arasında bir ilçe. Belki ilçe bile değil, 1,5. Faruk orada, ölesiye dövüşüyor da, burada bazı insanlar niçin bu kadar yılgınlık gösteriyor? Faruk onlardan daha mı yiğit, deli mi? Apansız sporcu inadına mı kapılmış?
Bizimki vatansever de bunlar doğdukları yeri hiç mi sevmezler? Cemil duraklayarak karşılık verdi. Bu işin doğduğu yeri sevmekle bir ilişiği yok sanırım. Eğer mesele doğduğu yeri sevmek olsaydı, Faruk'un İstanbul'da kalıp dövüşmesi lazım gelirdi. Evet, orası da var ya. Selahattin cigaranın izmaritini atmak için çadır bezini araladı. Yağmur kesilmişti. İçeriye ıslak fakat serin bir hava doldu. Atlılar gibi yayalar da önden gidiyor olmalılar ki arkada kimse görünmüyor, öküzlerin ayakları çamurda sakız çiğneme sesi çıkarıyordu. Selahattin derin derin nefes alarak temiz havayı ciğerlerine doldurdu. Peki nedir bu öyleyse? İnsanoğlunun bir yerde kellesini koltuğuna alarak direnmesi kızmasına mı bağlı? Tutarağının tutmasına mı? Bu meseleyi Halil Paşa ile Doktor Münir Bey uzun uzadıya tartışmışlardı. Önemini o zaman pek anlayamamıştım. Ne dediydi Halil Paşa? Doktor Münir Bey, iddiaçıları inkılapçı kadrolar meydana getirmeye çalışmamakla suçladı. 31 Mart olaylarını örnek gösterdi. Neye örnek? 31 Mart'tan önce avcı taburlarıyla beraber bazı birliklerin İstanbul'dan uzaklaştırılmaları istenmiş de, Tanin'de Hüseyin Cahit, "Onlar hürriyetin biricik dayanağıdır. Başkentten bir adım ayrılmazlar." demiş. Hem de 31 Mart'tan 15-20 gün önce. Doktor Münir Bey dedi ki, "Biz bu avcı taburlarını kendimiz hürriyeti koruyacak şekilde eğitmedik de Abdülhamit'in ordusundan gelişi güzel aldık. Manastır'a bunlar gelmeseydiler de başka yerin taburları gelseydi onları kullanacaktık. Hürriyetten sonra da bunlara yeni ödevleri hakkında hiçbir şey öğretmek zorunluluğu duymadık. Öyleyken gelişi güzel ele geçmiş birliklerin hürriyet bekçiliğini Hüseyin Cahit nereden çıkardı? Ya inkılabın yeni kadroları diye bir şeyin var olduğundan haberi yoktu ya da bundan habersiz görünmek işine geliyordu. Aslını ararsanız 31 Mart bazı şeflerimizin işine geliyordu galiba. Halt etmiş senin doktor. Az kalsın hepimizi temizleyecekti 31 Mart. Kimin işine gelebilirmiş bizden? Artık bilmem. Doktor böyle dedi. Üstelik bazı olaylar ileri sürerek ispatlamaya bile çalıştı. Neymiş onlar?